İyi akşamlar. Şimdiki zamanda sizinle yine birlikteyiz. Ben Aysu Tökelemem ve program arkadaşım ve dostum ve meslektaşım Ayşe Çavdar. Toparlayabildim mi Ayşe? Bu
Harika.
hafta Sezen Aksu'dan hareketle aslında başka bir şeyden bahsedeceğiz. Yani sanırım Sezen Aksu meselesi enine boyuna her boyutuyla tartışıldı. Gündelik siyaset açısından biz biraz daha geniş bir perspektiften bakmak istiyoruz. Bu tartışmanın ortaya döktüğü bazı eğilimler, siyasetimizdeki, siyasi kültürümüzdeki bazı eğilimlerden bahsetmek istiyoruz. Ben sorular soracağım, Ayşe de cevaplayacak. Şimdi hemen başlayayım o zaman. Şimdi şöyle bir şey oldu. Camiden hem de Ayasofya Camisi'nden yani işte rejim açısından, Türkiye tarih açısından en sembolik camiden.
Çamlıca
Pardon,
Camisi'nde.
Çamlıca. Ah! Bak şimdi, Çamlıca. Evet, Çamlıca'dan şey verildi, fetva verildi. Ve bu Türkiye'nin belki de en ünlü sanatçısı hakkında bu fetva verildi. Yani en ünlü olması da en ünlü birkaçı şey yapılabilir ama çok tanınan, herkesin nesillerdir çok tanınan, çok sevilen bir sanatçı hakkında bu fetva verildi ve devlet başkanı tarafından verildi. Fakat bir taraftan da bu sanatçının siyasi kimliği de çok uzun senedir, yani en az 20 senedir ama daha da uzun süredir belki mercek altında ve toplumu bölen bir siyasi kimliği de var. Sanatçı, popüler sanatçı kimliği genellikle onun üstünü örtüyor. Ama zaman zaman siyasi meseleler ortaya çıktığında da bu bölen tarafı da gündeme geliyor. Ve bu tartışmanın başlangıç noktası evet devlet başkanı tarafından olsa da devamı muhalefette oldu. Burada sözler yani verilen fetvanın içeriğinden çok fetvanın karşısındaki muhatap aldığı kişinin siyasi kimliği üzerinden dönmeye başladı. Muhalefetin bazı kesimlerince. Tamamı demeyeceğim çünkü aslında ben bunun çok da küçük bir kesim olduğunu inanıyorum açıkçası Ayşe. Yani hani onu da konuşabiliriz. Elimizde rakamlar yok bilemeyiz ama ve sonuçta biz oturup neyin yapılan tehdidi değil de oturup tehdit edilen kişinin siyasi geçmişini daha önceki söylemlerini tartışır durumda bulduk kendimize. Şimdi buradan hareketle sence bu bize ne gösterdi?
Bir kere önce şey söyleyeyim. Sen de aktif olarak dahil olacaksın bir yerde. Çünkü senin alanına giren bir tarafa doğru çekeceğim ben tartışmayı birazdan. Fakat burada bir girizgah olması anlamında ben Sezen Aksu ile ilgili yeni olmayan bir tartışmaya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu Sezen Aksu'nun ya da Tarkan'ın seçilmesinin ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama bir tür psikolojik harbe benziyor bu mevzu. Neden psikolojik harbe benziyor? Psikolojik harptir demiyorum. Onu andırıyor, ona benziyor. Çünkü ne yapıyor? Herkesin duygusal hayatında, müşterek daha doğrusu kolektif duygusal hayatımızda onu sevsek de sevmesek de bundan tamamen bağımsız bir şekilde. Yani Sezen'i sevmekle sevmemekle bir alakası yok ama Sezen'in havada bir ses, yani atmosferimizde bir ses, bir kubbede bir sada. Hoş mu değil mi o dinleyene bakar. Orasıyla ilgilenemiyorum ama ortak kubbemizde bir sada olarak bir yeri var. Ve 1980'den 70'lerin sonundan itibaren ama asıl 1980'den sonra ben Sezen'i dönem dönem çok sevdim, dönem dönem hiç sevmedim ama Sezen'in yeni çıkanlar da dahil olmak üzere bütün şarkılarına kulağım hep dolu oldu ve bir şekilde onları ezbere bildim. Çünkü işte o şeyde kubbedeki ses o. Anlatabiliyor muyum? Yani Sezen'in kendisi kubbe. Tarkan o kadar değil. Tarkan da bir şeye tekabül ediyor ama Sezen belki Sezen'in yanına değil ama yakınına Nilüfer'i koyabiliriz. Hani dönem itibariyle, kuşak itibariyle. Şeyi hatırlıyorum ben, Sezen'i
Ya
çok
da
sevdim.
konuşurken Barış Manço demiştik mesela hani
Barış Manço'yu bayağı yakında koyabiliriz ama kadın sesi olarak Nilüfer de oraya denk gelir mesela. Yani o öyle bir yere, ona yakın bir yere denk gelir. Şeyi falan demiyorum, Müzeyyen Senar'ı işte daha klasik Türk müziği diyebileceğimiz yerdekileri diyemiyorum. Çünkü onlarla kurduğumuz ilişki böyle bir şey değil. Bu pop
ben
müzik.
Nilüfer'i de koyamıyorum. Yani ya koyamıyorum yakınını. Neden
Yakınım
koyamıyorum? Şey olarak değil, hani ses, yorum, güçlük
benim.
vesaire olarak. Yani muhteşem Nilüfer, ama toplumdaki hani yaygın karşılığı olarak
Söyleyeceğim,
o
onu söyleyeceğim.
müştereklik açısından.
Onu söyleyeceğim. Bu kadar tartışılmadı hiçbir zaman. Çünkü hiçbiri barışman çok kısmen ama diğerlerinin hiçbiri o kuşak içerisinde çıkanlar arasından hiçbiri açık politik şeylerde vermedi, pozlarda vermedi. O nedenle Sezen seveni sevmeyeni sesi itibariyle yaptığı müzik itibariyle seveni sevmeyeni olduğu kadar siyasi olarak siyasi pozlar verdiği zaman sen ona bölen dedin ama taraf tutan demeyi tercih ederim ben. Taraf tutan birisi olduğu için de o sevgiyle yani onun sesine aşinalıkla, onun şarkısına, sözüne aşinalıkla o politik tartışmada taraf olduğu zaman verdiği poz arasındaki gerilim hep bir yerlerde oldu. Yani hep birbiriyle çelişir oldu. Bir
Peki
şekilde
Ayşe, ben bir şey... Pardon.
şey söyleyeceğim. Benim Sezen'i sevmeye başladığım yıllar 90'lar. Niye 90'lar? Daha evveli de var. Sezen'i evvelden ezberliyordum çünkü evde yasaktı. Yani genellikle dinlerken yakalandığım zaman, radyoda falan çıkardı dinlerken yakalandığım zaman kapat onu falan diye arkasından bir dolu kötü söz söylenirdi yani. Kapat onu başlayan bir şey tahmin edilebilir ne olduğunu. Dolayısıyla böyle şeyler olmasın diye Sezen'i ezberledim önce. 90'larda sevdim ama tam 90'larda ben Sezen'i sevmeye başlarken ay nihayet falan böyle kendi paramı kazanmışım, Walkman almışım, işte kasetini alabiliyorum, dinliyorum mesela falan. Can Kazanoğlu bir kitap yazdı. Pop Çağı Ateşi. İçinde bir yazı vardı Sezen'le ilgili. Çok net hatırlıyorum başlığını. Daha başlığında sinir olmuştum çünkü yazıya. Evlere yaşanamayan aşk servisi yapılır. Ve nasıl yani falan demiştim. Ya Sezen'e bu nasıl söylenebilir? Niye söyleniyor böyle bir şey? Ve bu başlık hala bak kitap yıllardır bende yok. O zaman almıştım tabii ki okumuştum. Kitap yıllardır bende yok ama başlık Sezen'le ilgili bu başlık hatırımda ve böyle Can Kozunoğlu'nu beğenmeme rağmen bu başlık böyle hala böyle bir sinirlerimi hoplatıyor. Yani Sezen'e birisinin bir şey söylemiş olması vesaire falan. Bir şey daha söylenir Sezen'le ilgili. Sezen 1980 darbesinden çıkışın o darbe sonrasının darbe travmasının kolaylaştırıcılarından biridir. Birçoğu da bu nedenle sevmez Sezen'i. Sezen hakkında yapılan eleştirilerin birçoğunda bunu görürsün. Yani evet çok sevilir ama nihayetinde poptur. Arada o popunun içine şeyler de kor. Politik duruşlar, politik sözler de serpiştirir ki aslında bayağı da cesaret isteyen şeylerdir. Şeye gönderme yapılır. 1980 darbenin hemen ertesinde herkese yapılmış söyleşilerden bir gazete sayfası vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Milliyet ve orada Sezen de diğerleriyle beraber şey demiştir. Tam hatırlamıyorum ama işte söylediği şu minvalde işte tam sükûne erdik en nihayetinde. 1980 darbesi yeni olmuş ve arkasından söylenen bir şey. Dolayısıyla bence o rehin alınmış seslerden biridir. Dolayısıyla Sezen'le aramızdaki mevzu yalnızca yazdığı şarkıların şeyleri, sözleri ya da yaptığı müziğin işte ritmi, kalitesi, niteliğiyle ilgili değildir. Sezen bizim birazdan söyleyeceğim şey azıcık tartışmalı olacak. Sezen bizim kendimizle yaptığımız kavganın da aynı zamanda mırıldanmasıdır. Çünkü engel olamayız onu bilmeye sevmesek bile onu bilmeye engel olamayız. Öbür taraftan her bir işini şey yapmıyoruzdur, onaylamıyoruzdur. Ama bir taraftan hani etraftadır bir arkadaşım seviyordur falan. Biraz kafayı çeken onunla göbek atar ya da onunla sen hep söylersin onunla aşk acısı çeker. Buna da engel olunamaz. Bir şekilde hani o kendimizle çekişmeli halimizin bir parçasıdır. Bir taraftan da hakikaten hem bilinirlik hem de bu pop kültürün içinden insanlarla teması manasında pek de yanına yetişenin olmadığı da bir şeydir. Ben arada Sezen'e mucize derim ama mucizeyi böyle ille de şey anlamında kullanmak lazım değil. İşte müthiş, çok güzel vesaire falan değil. Mucize aciz bırakan demek çünkü kelime anlamıyla. Karşısında aciz kaldığımız bir şey. Yani hani Sezen'in gücü bu şey teması bir tür aciz kaldığım bir şeydir. Geçen burada başıma geldi işte, yeni bir şarkı yapmış. Şey de, ille de aşk lazım değildir gibi falan bir şey. Sabah önce okula giderken dinliyorum ders. Son derslerden biri hatta, kar da yağıyor. Ha, kar yağıyor bir de. Şeyde tramvaydan tam inerken çalmaya başladı telefonumdaki programda. Nakarata geldi, bunu söyledi. Ve ben yüksek sesle kendimi şöyle söylerken buldum. Bunu şimdi mi söylüyorsun Sezen? Yani ömrümüzü yedin. Hani ömrümüzü yedin aşk.
Bu arada Twitter'da aynı tepkiyi çok gördüm.
Ah, bunu demeye çalışıyorum. Sonra dönersin ve Twitter'da ya da her yerde nereye gittiysen orada, neredeysen orada seninkine çok benzer tepkileri yarattığını görürsün Sezen'in. Özellikle çekiştiğimiz yerde burası. Yani bir yerimiz elinde. Anlatabiliyor muyum? Bir yerimiz onun elinde. O da bunu biliyor. Gayet iyi biliyor. Anladığım kadarıyla şu son müdahaleyle Sezen'le aramızdaki ilişkiye şu son müdahaleyi yapanlar da Sezen'in ne kadar popüler olduğunu bilmekle beraber Sezen tipi bir popülerliğin ne anlama geldiği konusunda pek akıl yürütmemişlerdi. O yüzden hani böyle bir kazaya getirmiş oldular kendilerini de. Ama süreç henüz tamamlanmış değil. Orta yerinden bir yerden konuşuyoruz. Ben önce şeye dikkat çekmek istedim. Yani Sezen'in seçilmesinin bir kere tesadüf olmayacağını, yani 5 yıl önceki bir şarkının sözlerinin şimdi bu şekilde problem haline getirilmesinin tesadüf olmadığını, kastedilen bir psikolojik şey midir, harp midir bilemiyorum. Ama ona çok benzeyen, onu çok andıran bir müdahale olduğunu, bir kamuoyunun ama bilgisine değil, kamuoyunun müşterek duygularına bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünmemin bir sürü sebebi var. Sen bir şey soracaktın, onu da söyle. Ondan sonra diğer söyleyeceklerime geçeyim.
Yani aslında sen biraz şey yapmış oldun, benim söyleyeceğimi söylemiş oldun ama bölen değil dedin ki, yani benim şey yapan, taraf tutan. Ama Sezen Aksu'nun açık politik taraf tutmalarından öte 80 yani 70'lerden beri aslında taraf tuttuğu bir yer var. Kadının cinsel özgürlüğü. Ve bunu ilk ve en açık yapan müzisyenlerden birisiydi. Ve mesela benim bazı arkadaşlarım vardı, biz böyle şey, bir öğrenciyken çok dalga geçerlerdi. Bak, bütün ahlaksızlıkları bu memlekette Sezen Aksu şarkıları var. Sezen Aksu hep kızlara işte aşk maşk diye diye. Ama bir tek aşk maşk değil yani, sevişmek, aşk, beraber yaşamak. Yani bütün işte o cinselliği içeren, aşkın bütün aşamalarını içeren, hani gerçekten hani evleri sen dedin ya, yaşanamayan aşk servisi yapılır. Yani şu var. O aşklar yaşanıyordu tabii ki, her zaman yaşanıyor. Ama belki de yani hani ergenliği yaşayan bir kızın kendisini asla göremeyeceği bir hayatı sunuyordu. Ve tuhaf bir şekilde birçok genç kız da evinden ayrılıp üniversiteye gittiğinde ya da işte çalışıp evinden ayrıldığında aslında bu yaşamın o kadar da uzak olmadığını ve kendini içinde bulduğunu gördü. Ama Sezen Aksu ile zaten hazırlığını yapmıştı. Bir tek Sezen Aksu ile değil tabii ki, ama yani buna manen madden hazırlanmıştı bu ülke ve Sezen Aksu önemli bir sesti orada. Ve belki de hani, belki de değil, senin ailenin en çok, senin gibi ailelerin ona cephe alması zaten açık siyasi tutumundan değil, partizan bir meseleden değil, işte yani Kürt meselesiymiş
Bir
şu veya işte Erdal Erenmiş vesaire, onlar değil. O işte o cinsel özgürlük mevzusu, aşk özgürlüğü mevzusu.
Sezen'i şöyle birine benzetebiliriz. Mahallede oturan genç bekar, yalnız yaşayan genç bekar ya da kendi isteğiyle kocasından boşanmış. Dolayısıyla mahallenin kızlarının hafif böyle yoldan çıkmak için onun evine gittikleri bir abla gibi görebiliriz mesela benim kuşağım için
Yani
Sezen. Yani
şöyle bir şey var.
makyaj yapmayı öğrenmek için, işte güzel sözler öğrenmek için, işte ayıp ayıp konuşup gülmek için, göbek atmak için, anlatabiliyor muyum? Ya da mahallenin oğlanlarının dedikodusunu yapmak için vesaire falan evine gidebileceğin abla Sezen. Çünkü Sezen'in erkeklerini bildik ama Sezen'i hiç erkekleriyle de bilmedik. Yani hani öyle bir durumda olmadı. Dolayısıyla Sezen'in ben şeyi çok severim. Bir figürü kendi kafamda bir yere yerleştirmek istediğim zaman İşte burası bir mahalle olsa bu mahallede o kim olurdu? Yani o figür, o kişi mahallenin nesi olurdu diye düşünüp ona göre bir arketip bulmaya bayılırım. Benim oyunlarımdan bir tanesi, zihinsel oyunlarımdan bir tanesi. Sezen'in rolü de biraz öyle bir şey. Yani benim yaşımdaki, bizim yaşımızdaki genç kızlar büyürken işte ne bileyim ben romantik duygular hakkında azıcık da arsız olarak nasıl düşünebiliriz acaba? Bunları nasıl
Yani Ayşe
kurmayı...
şunu düşün. Azıcık arsa bırak. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli diye bir kadın erkeklere şarkı yazdı. Yani ve bu televizyondan çalındı. Gayet normal biçimde evde söyledik, şey yaptık. Yani hani çok normalleştirdi bazı şeyleri. Ağzımızdan çıkmasını duymayı değil sadece. Ve işte şey yani dediğim gibi hani aşkı şeyden çıkardı mesela böyle çok romantik, çok ulvi falan bir yerden çıkardı. Gündelik bir hale getirdi. Yani
Ama
bence bizim neslin en büyük gönül bağı oradan. Bak şimdi söyleyeceğim yani.
o da var ama aynı kızlara bir de işte kavakları söyleyebildi. Aynı
Tabii
kızlara
tabii tabii.
kavakları da söyletti yani.
Tabii.
Aynı kızlara aman ammanı da söyletti ve hikayesini merak ettirdi. O kızlar biraz büyüdüklerinde bu kızı yeniden büyütmeliyi söyledi. Yani hani bence o da az politik şarkı değildir. Bence hatta en politik şarkılarından bir tanesi odur. Bu kızı
Ama
yeniden
zaten benim söylemeye çalıştığım şey
sanki
açık politik olan
bir
dışında
annelik.
bu pozisyon zaten çok politikti ya. Yani 80'lerin Türkiye'sinde, 90'ların Türkiye'sinde bu şarkı sözleri çok politikti. Tesadüfi de değildi. Bunları söylemek de o kadar kolay da değildi. Yani herkes de söyleyemezdi. Sezen Sezen olduğu için söyleyebildi ama bunlar çok politik duruşlar aslında. O kadar şey yani ve feminist. Bir de Sezen Aksu bir gün bile güzelim demedi. Bir gün bile güzel görünmeye çalışmadı. Yani evet kendini hoş gösteriyor tabii ki bir yere çıkarken vesaire. Ama seksi, güzelliğiyle ön planda olmaya çalışmadı ki olabilirdi. Hiç alışık değiliz o yüzden hani nasıl yani Sezen güzel falan gibi geliyor. Halbuki bebek gibiydi yani hatırlıyorsun ve güzelliğiyle de kendini sunabilirdi. Hem sesin var hem güzelim de diyebilirdi. Hiç yapmadı bunu. Bir tane videosunda yüzünü veya herhangi bir yerini ön plana çıkardığını görmedik. Bu da bir duruştu. Onu da yapmaması, bütün bu şarkı sözleriyle birleştiğinde yani... Birçok kişiye hayır değil diyecektir eminim ama bence bunlar çok feminist duruşlardı yani adını koymaya illa da gerek olmasa da.
Olduğu gibi biri. Yani ben bunun planlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela insan düşünüp de yapmaz böyle bir şey. Başka türlü olamadığı için böyle olan
Evet.
biri diyelim ona. Yani hani neyse bu Sezen'le aramızdaki ilişki. Sezen güzellemesi yapmıyoruz bu arada. Yani Sezen'le ilişkimizin hangi mahrem yerlerden geldiğini düşünüyoruz. Yani Erdoğan atıyorum muhafazakar evler için böyle işte başörtüsünü, imam hatip liselerini vesaire falan borçlu olduğu birisi olabilir ama o evlerdeki bir sürü kadın hatta erkekler içinde ne diyeyim dünyayla ilişkilerinde öteki cinsle, karşı cinsle, işte romantik aşkla ya da ne bileyim ben arkadaşlarıyla muhabbette birbirleriyle ilişkisinde bir havada çalan ses yani odanın seslerinden biri, odada mevcut seslerden bir tanesi şey. Bu hikayenin başka bir tarafı ama İslamcılığın özellikle 90'larda o zaman Ezgi Müzik falan çıkmıştı. İşte Ahmet Kaya ile falan yarışıyorlardı. Hani orada özgün müzik diye bir şey çıkınca onlar da Ezgi Müzik. Çünkü özel radyolar falan oldu. Özel radyolarda işte o dönem başladı. Özel radyolarda şey sürekli konuş konuş nereye kadar ya yani kimse dinlemiyor. O zaman bir tür bir müzik icat
Bir dakika
edesileri geldi.
soracağım Ayşe bunu sana sormak için. Ahmet Kaya'ya alternatif olarak TRT'de çıkan devlet özgü müziğini biliyoruz yani. O da şahikasıdır 90'ların. Ama ben bu dini versiyonu bilmiyordum Ezgi Müzik dediğin. O
Zaten
nedir?
ya, çok az insan bildi. Yani olayı da o zaten. Yani söylemeye çalıştığım da o. Zaman çünkü şeyin her türlü dindarlığın duyguyla bir derdi var. Yani insanı işte Allah'a, yaratıcıya, cemaatin kurallarına vesaire falan yönlendirmeyen her türden duyguyu neredeyse budar gibi kesip atmak arzusu var. Çünkü her türlü duygu insanı yoldan çıkarabilen işte şeyin Adem'le Havva'nın elma yiyip cennetten kovuldukları gibi duyguyu da yiyince şeyden hem cemaatten İnananlar
Çok
evreninden kovulabilmen.
selefi bir tutumdan bahsediyorsun yani sanata,
Selefi
müziğe
bir
karşı.
tutumdan bahsediyor. Eskiden olsa derdim ki bu selefi bir tutumdur. Fakat Türkiye'de bu birazcık genel bir tutum olmaya başladı. Ne yazık ki uzun zamandır. Yani denilebilir ki İslam piyasalaşmaya başladıkça, şöyle diyeyim, piyasa afektlerini, piyasa hissiyatını aldıkça neden taviz vereyim de sınırımı çizeyim, farkımı ortaya koyayım şeyinde sorusuna cevap olarak bence bunlardan vazgeçti. Ya
O
mesela
zaman şimdi ben buraya bir im koyuyorum. Bunu bir programda uzun uzun tartışalım.
tabii ki şöyle bir genel gözlem söyleyeyim sana. Sağın içinden doğru söyleyeyim. Mesela şeyleri, ülkücüleri türkü söylerken görürsün. Böyle. Onlar bir tür bir duygu adamlığı vesaire falan. İslamcıları görmezsin türkü söylerken çok. Dinlerken de çok görmezsin. Yapıyorlarsa da birlikte yapmadıkları bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani hani mümkünse. Şimdi ezgi müzik de buna denk geliyordu. Duyguları şey yapmayan, tahrik etmeyen, teşvik etmeyen, Allah'a yönelten. Dolayısıyla bir tür eski klasik ilahilerden de uzaklardı. Çünkü onları da çok ona şey yapmıyorlar. Onlar da işte bir tür bir arzu etmedikleri türde bir sufizmin, heretik bir sufizmin mirası olduğu için onlarla çok
İlahiler çok
ilgilendiler.
coşkundur. Duyguları kabartır yani.
Dolayısıyla böyle hani tek düze sesler, tek düze enstrümanlardan oluşan bir tür şey. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Orası o kadar önemli değil. Söylemeye çalıştığım şey şu, bu örneği vermemin sebebi şu. Sezen'in bulunduğu alanda yarışabilecek bir şey yok ellerinde. Yani dolayısıyla Sezen sadece absolut düşman değil. Yani bir de baş edilemeyecek biri. Çünkü onunla baş edilemez. Bu yüzden de büyük düşman. Yani hani böyle bir şey. Fakat tabii ki hani birazdan konuşacağız. AKP'nin geçirdiği dönüşümler şöyle şeylerdi. Mesela AB mesela, yani hani İslamcıların ay biz tabii ki AB'yi istiyoruz falan dedikleri. Ya da ne bileyim ben işte hala şeyden gerçekten hiç hoşlanmadığım bir şey, kürsülerden bir tür müze envanteri çıkarır gibi Kürt, Türk, Çerkez bilmem ne falan diye böyle hani hakikaten müze
Ya o
envanteri.
zamanlar çok gülerdim
Bunlar
ben ona. Ya şey için, söylediklerin içeriğine karşı olduğum için değil orada yani, ama
derece.
gerçekten artık böyle şey olmuştu. İki paragrafı gittikçe uzuyordu çünkü bir ara. Uzadı uzadı uzadı, artık bir ara böyle bir paragrafa sığmaz oldu bütün o kimlikler.
Yani bu türden ve gene işte Sezen'le şeyin Erdoğan'ın barış süreci esnasında 2009'da yaptıkları ve herkesin nedense bile bile artık öğrenseler de şeye yetmez ama evet'e taşıdığı o iki cihanda lekeli o ne demek şey yani bu barış süreci ile ilgili bu barışı istemeyen iki cihanda lekelidir diyor. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama bu söz yetmez ama evet ile ilgili edilmiş değil. Gene de hala bunu oymuş gibi söyleyen çokları var ve o cehaletten değil bence. Hani bir tür o ikisini bir arada düşünüyorlar belki de o ikisinin birbirinin mütemmim cüzü olduğunu düşünüyorlar belki de. Ben orada küçücük bir soru ekleyeceğim yalnızca. Eğer AKP'nin barış temennisini ya da sürecini şey yapmıyorlar. Şöyle söyleyeyim. AKP'nin barış sürecini başarılı bulmayanlar ki bunun başarılı değil gerçek bulmayanlar tırnak içinde samimi gerçek bulmayanlar bu barış sözünün AKP'ye neden kaldığıyla da birazcık yüzleşmek zorundalar. Yani tabii ki AKP barış yapmayacaktı ama neden insanlar AKP'den bu barışı beklemek durumunda kaldılar sorusunun cevabıyla yüzleşmeden o zaten yapmayacaklardı. İslamcılardan böyle bir şey nasıl beklersiniz de biraz tuhaf. Ben kendi adıma hiçbir zaman beklemedim İslamcılardan herhangi bir konuda iyi bir şey. Bu onları 90'larda tanımamdan kaynaklanıyor ama yani hani şey değil. Başka bir şeydi o yani.
Ben açıkçası hiçbir konuda iyi bir şey beklemedim Ayşe. Açılım süreci hariç. Orada gerçekten Kürtlere bir şey yapılacağını, demokratik haklar verileceğini düşünmüştüm. Bir şekilde AKP'nin de bunun işine yarayacağını, yani kendi çıkarları için, ama bir tek orada gerçekten şey yapmışım. Başka hiçbir politikada olmasa da.
Ama bu gene de barış gibi bir sözün o dönemde neden AKP'ye kaldığı sorusunu açıkta bırakıyor hala. Bunu galiba geriye kalanların bir iyi düşünmeleri lazım. Böyle bir barış şeysi, beklentisi neden AKP'dendi diye. Neyse. Şimdi ne demeye çalışıyorum? O dönemde verdikleri tavizlerden biriydi Sezen gibilerle ya da Sezen'in işaret ettiği o duygu evreniyle vesaire falan. Yani şöyle bir temasta olur gibi olmak. O dönem hatırlarsanız başka şeyler de vardı. Yani bir sürü şey oluyordu. Ne bileyim ben. Pride'lar da mesela o dönemin hemen öncesinde ne onun adı?
Onur
Ya
yürüyüşleri.
İstanbul'un dünyanın en güzel pride'larına şey olduğu, ev sahipliği yaptığı bir dönemden bahsediyoruz en nihayetinde. Yani havada gene başka bir şey var, başka bir tını var o dönemde. Şimdi AKP neydi, ne değildi, o dönem neydi, hepimizi mi kandırdı yoksa sadece kendini mi kandırdı, böyle istedi de mi yaptı yoksa istemeden mi yaptı, hepsini planlamış mıydı? Bu tartışmaya hiç girmiyorum bile. Ben açık sorular olarak bırakıyorum bunları köşede. Hani ne oluyordu o esnada? Dediğim gibi AKP'yi herhangi bir dönemde inandırıcı bulduğum için değil, AKP kurulmadan kendileriyle ilgili düşüncelerim çoktan oluşmuştu. Ama oraların neden ona kaldı ya bu alanların neden AKP'ye kaldığıyla ilgili bir soru işaretimiz var. Buradan şeye gidebiliriz daha sonra öbür tarafa. Şimdi ne oldu geçen hafta? Önce Tarkan çıktı aslında. Yani bizim atladığımız nokta bu hikayede. Önce bir ekip şeyin Soylu'yla yakınlığı olduğu söylenen bir ekip önce Tarkan'ın Cuba şarkısı için aslında junta bu. Aslında junta diyor. Tarkan juntayı destekledi bu şarkıyla falan diye böyle abuk subuk saçma sapan bir iddiada bulundu. Tam bu böyle devam ederken tabii kimse inandırıcı bulmadı. Çok zor. Bir de kimsenin inandırıcı bulmaması ve üstüne gitmemesinin bir sebebi var. Tarkan Sezen değil sonuçta. Yani Tarkan Tarkan ama yani Tarkan Sezen değil. Sezen'in 5 yıl önce yazdığı bir şarkı sözünün ki daha beterleri insanlar haftalardır gösteriyorlar. Daha beterleri İslam edebiyat geleneğinin kendi içinde var. Adem'le Havva hakkında ya da başka şeyler hakkında söylenen. Daha beterleri defalarca söylenmiş. Bir şarkının sözünün galiba bir vaiz tarafından önce bir cami kürsüsünde işte bizim şeriat ne diyor? Halife olsaydı o şeyde vaazda halife olsaydı bunlar bu şarkıları söyleyemeyeceklerdi. Böyle şarkıları söyleyemeyeceklerdi diyor. Şimdi orada iki tane şey var. Yani bir tanesi direkt Sezen'in sözlerine bir şey değil bu. Bir tepki değil esasında. Halifelik olsaydı lafını edebilmek için bir gerekçe. Dolayısıyla ben bütün bir olaya baktığım zaman şey görmüyorum. Sezen'e gösterilmiş bir tepki görmüyorum. Şu lafı söyleyebilmek ve konuşturabilmek için, ortalıkta dolaştırabilmek için bir gösterge bulunmuş ve ona taş atılmış diye bakıyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Bu lafın ağırlığını neyle gösterebilirim, duyurabilirim? Çünkü biz şeye alıştık bir taraftan. Yani halife istiyorum, halifelik olsaydı işte ya da Twitter'da, sosyal medyada falan görüyorsun. Halife Erdoğan diye hesaplar var mesela. Bir dizi hesap var böyle biliyor musun? Halife Erdoğan diye.
Hayır, ben görmedim.
Var bayağı var. Ya da işte şey bunun şeysine bu biraz alışkanlığa dönüşmüş vaziyette. Fakat bunun böyle hani sıradan bir alışkanlık olması sonuçta şeyi de yani lafın ağırlığını da düşürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani lafta böyle manasız bir şeye dönüşüyor. Halifelik olsaydı bu şarkıları söyleyemezlerdi. Dediğin zaman bir eşitlik yaratıyorsun. Yani bu bir eşitlik. Anlatabiliyor muyum? Bu
Karşı
buna
tarafın sahasına girmiş oluyorsun ve oradan
bununla
bir denklik.
bununla bunu tartıyorum diyor. Yani bu sana ait olan Adem'le Havva'ya cahil diyebilme özgürlüğü, bu da bana ait olan. Ve ben bundan yana ağırlığımı koyuyorum diyor. Şimdi
Ayşe, ben Burada çok ufacık bir şey söyleyeceğim, lafına devam et sonra. Bu halifelik hayalinde olanların halifelik olsaydı ve devam etseydi halifeliği seçimle halife seçeceğimizi sanmaları iddiaları da, yani gördüğüm duyduğum en komik şeylerden birisi. Zaten halifelik olsaydı yine babadan oğula geçmeye devam edecekti veya işte bir
Ama
şekilde iktidarda.
ona eyvallah. Mesele halifeliğin şöyle bir tarafı.
O değil ama yani bütün bu absürtlüğün içinde o da bir kenarda. Yani zaten seçim olmazdı zaten.
Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu zaten halifelik istemekle ilgili de bir şey değil. Ama
Değil
bu
diye.
birçoklarının söylediği gibi gündemi değiştirmekle ilgili bir şey de değil. Bu şu demek, bu yanlış anlaşılıyor böyle söylediğim zaman, nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama diyor ki ben sana bunu veriyorum, bunu tartış, bunu konuş, kavganı bunun üzerinden kur. Tamam mı? Bunun üzerinden aradaki hatları belirle. Şimdi bu defa ama şey yapıyor, yani halifeliği koyuyor ve Sezen'i koyuyor. Tamam mı? Ben iddia ediyorum ki, tamam, baştan sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şu mı konuşamayan, yani halifelik istiyor bu hikaye. Bunu nasıl söylersin deme cesareti olmayanlar Sezen'le uğraşmaya başlıyorlar bu defa. Yani hani muhalefet içinde. Böyle bir şey, manzara oluşuyor. Bu planlı mıdır, plansız mıdır? Şimdi paranoyak da olmak istemiyorum. Ama oluşan manzara bu. Bunun sebepleri konusunu birazdan en çok sen söyleyeceksin. En çok, çünkü bu otoriterlik denilen hikaye aslında nasıl sadece bir iktidar projesi değildir, aynı zamanda bir toplumsal bir toplumu şekillendirme projesidir diye aslında oraya doğru gideceğiz seni hani konuşurken. Sezen değil buradaki konumuz. Ama Sezen'in seçilmesinin böyle bir şeyde tesadüf olmayabileceğine işaret edebilmek için bu kadar lafı söyledim ben şimdiye kadar. Şimdi
Şimdi o
orada.
zaman bir şöyle kısa bir özetliyorum. Yani diyorsun ki halifelik çok bölücü, kesici, önemli bir mevzu. Aslında halifelik çünkü halifelik değil. Halifelik bambaşka bir şey. Yani orada kastedilen yani bugün halifelik denir, başka bir gün şeriat denir, başka bir gün bir şey denir. Ama bir dünya görüşü de değil, bütün bir yaşam biçimini başka bir yaşam biçimine karşı koyuyorsun. Ve bu ikisini birbiriyle çarpıştırıyorsun ve siyasetini bunun üzerinden koyuyorsun. Bunu herkes biliyor Türkiye'de. Tam nasıl ifade? Ve bu zamanla tartışmanın, lafların şeyleri değişse de yani sözlükteki kelimeler değişse de aslında kavgasını ettiğimiz şey 20 senedir aynı bizim AKP ile bence. Hani şey şimdi bu aşamada da halifelik diyorlar fakat biraz da bu kavga için karşı taraftan da bir şey lazım. Kavga edecek birisi lazım seninle. Ettiremiyorlar çünkü kimse de çok fazla bu tarafta ciddiye almıyor bir şekilde bu. Halifelik vesaire çok fantastik, çok uzak geliyor. Yani Türkiye orada değil çünkü. O zaman bu dili nasıl ki arada bir de şey yapıyorlar gidip işte Türkiye'de işte laiklik kaldırılmalıdır anayasadan falan gibi arada bir böyle bir şey atılıyor. Bu tip böyle yemler atılıyor ve halifeliği kimse yutmuyor çünkü en dini kesim için bile aslında bir şey fanteziden öte bir şey değil yani hiç kimsenin ciddi olarak düşündüğü bir şey
Ama
değil.
şunu bize şunu el yani şunu ele veriyor bize. Bu laf bir cami kürsüsünde sıradan olduğunu zannettiğim, belki de değildir, bir cemaatin bir şeysidir falan, her halükarda sonuçta Türkiye'deki camilerin tamamı Diyanet'e ait, bir Diyanet camisinde vaaz veren bir gençten bir imam vaiz tarafından yapılıyor bu çağrı diyelim tırnak içinde ve çağrıya cevap Çamlıca Camii'nden veriliyor. Şimdi Çamlıca Camii de herhangi bir yer değil. Çamlıca Camii'nden devlet başkanı tarafından veriliyor. O zaten herhangi birisi değil ama Çamlıca Camii de herhangi bir yer değil. Yani çünkü Çamlıca Camii, dikkatini çekerim, görsel şey olarak, mesaj olarak Çamlıca Camii İstanbul'u ezer. Ben
Evet, evet. Sen bu konuda
biliyorsunuz.
yazdın, epey yazdın.
Ya sadece keşke yazsaydım, takıntı haline getirdim Çamlıca Camii'ni. Böyle dolaştım etrafında Google Map'le, işte bütün o şeyleri, drone çekimlerini vesaire falan seyrettim. Instagram'da şeyleri avladım, Çamlıca Camii içinden yapılan selfie'leri falan. Bayağı uğraştım Çamlıca Camii'yle yani. Sadece Çamlıca Camii değil, o şekilde son dönemde yapılan boş tepelere yapılan cemaatsiz, yani etrafında cemaat olması çok mümkün olmayan bir kısım cami var işte.
Özellikle
Bunlardan
etrafındaki mahallelerdeki müminleri de dışlayan, şey yapan,
yerinden.
mahalleden iten, yerinden iten.
Dolayısıyla bir dinin, ona ben şey demiştim, yazdım o makalede, bir dinin yerini alan bir din. Yani bir tarafıyla bir şey, bunlar cami değil, cami anıtları, yani meçhul din anıtı gibi bir şey, meçhul cami anıtı gibi bir şey. Çünkü olma, ya o kadar ısrarla kendini gösteriyor ki, göstermekle şey olduğu şeyin artık var olmadığını imliyor. Meçhul asker anıtında öyledir. Şimdi kimi askerlerin adı sanı bellidir. İşte onun için bir mezar yeri falan bir şey yapılır. Ama meçhul asker anıtı çok acayip bir şeydir. Tanımadığımız, tanıyamayacağımız askerler için yapılmıştır o anıt. Tanımadığımız, tanıyamadığımız ama bizim için öldü, ama şey, öldüğünden emin olduğumuz, bizim için öldüğünü varsaydığımız. Dolayısıyla bize yapılmış kurbanlar, bizim hayatımızı sürdürmemizi sağlayan kurbanların anıtlarıdır meçhul asker anıtları. O yüzden meçhul din anıtı diyorum ben onlara. Çünkü o kadar ısrarla kendini gösteriyor ki. Yani şehri öyle bir eziyor ki içindeki her şeyle beraber ve tarihiyle beraber. Dikkatini çekerim. Tarihiyle beraber. O yazıda gene
Ve
Stefan Esin'e,
hatta etraf mahallelerdeki camileri de yok ederek.
onu zaten yapıyor. Yani işte Kirazlıtepe'deki bir cami, hemen komşusu olan bir cami. Çünkü saymıştım, cami daha yapılırken, Çamlıca Camii yapılırken hatırlıyorsun, harita falan yapmıştım böyle onlardan. Saymıştım, 20 dakika yürüme mesafede o civarda 36 kadar cami vardı. Şimdi bütün o mahalleler yıkılacaklar. O camiler de o mahallelerle beraber yıkılacaklar. O camilerin bir bölümü kimi cemaatlere ait, kimisi de o, yani dini cemaatlere ait, kimisi de o yerel mahalle cemaati tarafından yapılmış camiler. Dolayısıyla insanların sahiplendikleri ibadethaneler, onların ibadethanelerini ortadan kaldırıp kocaman, ama yani gerçekten çok kocaman bir şey yapıyorsun ve onun içinden diyorsun ki dillerini koparacağız. Şimdi bu dil koparma hikayesi böyle bir sahnede gerçekleştiği için, böyle bir bağlamda gerçekleştiği için elbette yalnızca şarkıda sözü geçen kişiyi bağlamıyor. Bu o cami her neyin yerine yapıldıysa orayı da bağlıyor bir. Yani hani orayı da bağlıyor. Çünkü ona diyor ki, az önce dedim ya, bir terazi kuruldu oraya ve seçenekler sunuldu. Bunları söyleme özgürlüğü mü yoksa öbürü mü? Söylemeyeceğim artık öbürünü. Şimdi o topu aldı, caminin içinden dillerini koparacağız dedi. Ve döndü bize, bakalım şimdi ne yapacaksınız dedi. Yani hani bu şeyin dehşeti, bu size kucağınıza attığım dehşet karşısında korkup sinecek misiniz? Dayanışacak mısınız? Bana nasıl bir cevap vereceksiniz? Buraya kadar şey yapayım. Şimdi sana sözü bırakayım. Sen nereden devam etmek istersen, sonra devamına gideriz. Devam mı edeyim?
Yok, sen devam et. Yani şöyle, sadece ben senin dediğini şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çok kısaca bir şey yapmak istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Yani burada şöyle bir şey oldu. Laf çok büyük yerden geliyor. Mekan çok sembolik, söyleyen semboliğin ötesinde, yani en tepedeki insan. Söylenen şey de 20 yılın ağırlığını taşıyan bir bölünme hareketinin son şeyi, ne diyelim işte, son işte son safhası
En büyük şeylerinden bir tanesi. Ya yani şimdiye
bir
kadarki en büyük
tanesi.
çıkışlardan bir tanesi.
Ve burada yani bir yandan diyorsun ki işte arkasında ne varsa, hilafet vesaire neyse, bu tartışmayı öbür tarafla denkliyor ve senin Sezen'in Türkiye'siyle Sezen'in var olabildiği bir Türkiye'nin karşısına bunu koyuyor. Yani aslında derdi Sezen değil. Ve bunu da bence toplumun büyük çoğunluğu anında anladı. Yani verilen tepki Sezen'e destek değildi. Oydu. Ama tamamen o değildi. Onun çok ötesindeydi. Çünkü benim hissettiğim şey de, ben de Sezen Aksu'yu çok severim vesaire. Zerre kadar sevmesem de desteğimden hiçbir şey eksilmezdi o gün. Şu yüzden, çünkü ben o tehdidi tamamen üstüme aldım. Ailemin üstüne aldım. Sevdiğim herkesin ve sokaktaki herkesin üstüne aldım. Çünkü
Çocukluğumun üstüne aldım, gençliğimin üstüne aldım, hala
geleceğimin üstüne aldım.
da tabii ki hepsinin üstüne aldım elbette.
Yani çok korkutucu bir tehditti bu. Çok büyük ve çok korkutucu bir tehditti. Yani Sezen'in var olabildiği bir Türkiye'nin vakti geçti artık. Bitti bu devir dendi bize.
Niye çok
Yeni
güzel?
bir devir başladı ve bu Türkiye'de Sezen var olamaz. Sezen'in sözleri, şarkıları ve onu dinleyenlere de yer yok. Size de yer yok. Değişeceksiniz. Değişeceksiniz yani. İşte isteyerek olmazsa zorla değişeceksiniz dendi. Ve o noktada ben sana buradan şey yapayım. O noktada gündem saptırma bence şöyle oldu. Asıl buradaki gündem saptırmaya geleyim. Sezen Aksu'nun dönülüp işte 10 sene önce şunu dedi, 15 sene önce bunu yaptı, 9 sene önce şöyle falan diye başlandı. Ve ben orada ağzım açık seyrettim bunu. Çünkü arkadaşlar konu bu değil. Çok büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Müthiş bir tehdit yapıldı bize karşı, bütün ülkeye karşı. Siz burada oturdunuz, Sezen'in işte saç rengini falan mı konuşacağız? Artık daha ne konuşacağız bilmiyorum yani. Oradaki dediğin gibi Sezen bir gösterendi. Yani Sezen'i bir boş küme olarak alalım. Başka bir gün başka birisi konulabilir onun yerine. Bir şarkıcı olmaz, bir oyuncu olur, bir gazeteci olur. Toplumda böyle ağırlığı olan, karşılığı olan bir şeyi temsil eden birisi. O yüzden ben başta da Sezen Aksu neyi temsil eder? Sezen Aksu evet çocukluğumuzdur, gençliğimizdir vesairedir falandır. Severiz, sevmeyiz ama bir yandan da işte dedim ya cinselliğin konuşulabildiği, şarkı olarak söylenebildiği bir Türkiye'yi temsil eder 80'de bile. Dolayısıyla bütün bunun karşısına bu geçmişi siliyoruz demek. Şimdi bu noktada Sezen Aksu'nun şahsını konuşmak gündem saptırmadır. Gündem saptırmayı yapan AKP değildi. AKP gerçek gündemini ortaya koydu. Ha bunu neden şimdi yaptı? Şimdi yapmadı, sürekli yapıyor. Sürekli yapıyor. Ne zaman yapsa başka bir krize denk geliyor. Evet çünkü sürekli krizde ülke. Yani AKP'nin gündemi bu. Ve bunu ne zaman gündeme getirse başka bir krizle eş zamanlı olacak. Ve birilerine gündem saptırma gibi gelecek. Hayır. Zaten ülkenin burnu krizden çıkmıyor ki. Yani ne zaman, neden bahsetsen o gündeme alternatif olacak. Ve şu var. Bir de bu gündem saptırma meselesinde şunu da söyleyeyim. Bunu bir yan not olarak koyayım. Açlık var ve bu açlık konusunu konuşmakla işte fetva mevzusunu konuşmak aynı anda olabilecek şeyler. Bunu unutturmadan öbürüne devam edebiliriz. Ama asıl gündem saptırma Sezen Aksu'nun siyasi kişiliğiyle fazla, yani bir iki kişi söylese neyse bunu gündem yapmak tam bir gündem saptırmaydı. Oradan dönüyorum sana neden diye.
Neden? Çünkü otoriterlik dediğimiz şey tek taraflı olarak iktidarın inşa edebileceği bir şey değil. Bugünün iddiası bu. Toplumun da ister o otoriterliğe muhalif olarak, isterse onun yanında olarak otoriterliği bir tarz olarak. Bak, otoriterliğin hangi adın, ne adına yapıldığı, hangi ideolojik işte formasyon içinden çıktığı falan değil. Bir tarzı siyaset olarak, bir eylem olarak ve bir duygudaşlık olarak, bir duygu olarak otoriterliğin tek taraflı olmayacağını, iktidarda olduğu kadar şeyde de muhalif, o iktidara muhalif olanlarda da ve tabii ki onun yandaşlarında da bir tür onaylanan bir tarzı, siyaset tarzı idare olarak karşılık bulması gerekir diyorum. Bugünün tezi bu. Yani buradan sonra biraz sana bırakacağım. Niye bunu söylüyorum? Eğer böyle bir tepki almayacağını düşünse, yani ya şimdi Sezen'e şey yapınca şunun planlandığını düşünmüyorum. Ya birçokları söylüyor ama Sezen'e vurunca bu muhalefet ikiye bölünür. Ben de aradan işte kendi sözümü meşrulaştırırım. Üstelik de şeyi gösteririm. Muhalefetin nasılsa hiçbir şey yapamayacağını, başarısız olduğunu, aralarında bir birlik ve beraberlik olmadığını da gösteririm. Bu bir kere bu çok büyük akıl atfetmek demek şeye. Bunu yapana. Ben az önceki söylediğim şeyden daha fazla akıl gerektirdiğini düşünüyorum. Şunun, yani hani şeyin analizini yapıp ben öyle birini bulayım ki, yani Sezen'i muhalefeti böyle şöyle söyleyeyim. Sezen'i seçmelerinin sebebi muhalefeti bölecek birisi olduğunu düşünmeleri değildi. Sezen'i seçmelerinin sebebi Sezen'in tam da önerdikleri hayat tarzının öteki olmasıydı. Yani hani önerdikleri hayat tarzı az önce söyledim. Onun öteki olmasıydı. Sonraki attıkları taş da vurdukları ikinci kuş. Yani muhalefetin bölünmesi Sezen üzerinden. Yok yetmez ama evetçiydi. Hayır diyenlere şunu söylemişti. Yok aslında onu bilmem kime söylemişti ama ne fark eder? Nasılsa yetmez ama evetçiydi. Onu mu savunacağız, sıra ona mı geldi? Hatta kimilerinin çıkıp Sedef Kabaş varken Sezen Aksu'yu niye savunuyorsunuz, o yetmez ama evetçi demesi sanki farklıymış gibi. Yani şeye bile uyanmıyor. Bu iki kadının tarzlarında ortak bir şey var. Söylediklerinden bağımsız olarak bu iki kadının belirlenme tarzında da onların hayatla, dünyayla kurdukları ilişkide de bir şey var, ortak bir şey var. Buna bile uyanmayıp oradan gitme hikayesi. Bu ucuz. Hem ucuz hem de bir taraftan da tam işte o iktidardaki otoriterliğin öbür tarafta nasıl bir yansıma, nasıl bir gölge ortaya çıkardığına dair. Şimdi şeyden önce, programdan önce sana gönderdim ve sen dedin ki siyaset biliminde bunun karşılığı var. Şey, Michael Milburn ve Sherry Conrad'ın 1996'da çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gelmekte olan şeyi, hani muhafazakar dalgayı daha o zamandan siyasal psikoloji içinden şey yapan, gören ve tahlil eden bir kitapları var. The Politics of Denial. Ortaya çıktığı şey, hani şey yaptıkları, ne onun adı? Analiz ettikleri hikaye cezalandırma arzulu toplum. Niye bu kadar cezalandırmak istiyor? İşte idam cezasını neden kaldıramıyoruz biz hala? Yani Amerika özgürlükler ülkesi bilmem ne vesaire falan, neden kaldıramıyoruz hala? İşte şeyi falan analiz ediyorlar. Göçmen karşıtlığını, daha o dönemde göçmen karşıtlığını analiz ediyorlar. Ve göçmenlerin mesela eğitim içindeki paylarının, aldıkları payın, verdikleri vergiyle, ürettikleri şeyle, hani zenginlikle karşılaştırıldığı zaman devede bırak kulağı tüy gibi kaldığını gösteriyorlar. Fakat bunu göstermenin de bir anlamı olmadığını söylüyorlar. Çünkü dert göçmenlerin yarattıkları, Amerika'dan bahsediyorum, göçmenlerin ekonomi üzerinde yarattıkları yük ya da başka bir şey değil, başka bir şey diyorlar yani. Hani buna benzer bir şey değil, başka bir şey. O ne? Bir acayip korku. Ve bunu şeyle açıklıyor, işte bir otoriter siyaset de demeyeyim, otoriter manner'la, yani alışkanlıkla, attitude'la, şeyle, ne diyeyim, davranışla içselleştirilmiş
Ayşe, buna otoriter kişilik deniyor siyaset biliminde.
bir otoriter. Tamam.
Şey deniyor
Tamam.
yani, sağ kanat otoriter kişilik deniyor. Fakat yanıltıcı bir isim, çünkü sağ kanat otoriter kişilik solcular arasında da oldukça yaygın. Çünkü bir kişilik çeşidi, ideoloji çeşidi değil yani.
O yüzden davranış diyorum.
Ama bir kişilik çeşidi olarak şey yapıyor.
Bu
Çünkü
arkadaşlar da kişilik dememeyi tercih ediyorlar.
genel
Otoriter.
olarak literatürde neden kişilik dendiğini şundan açıklayayım. Değişmeyen bir özellik olarak görülüyor. Yani 20'sinde otoriter kişilik, otoriteryan kişiliğe sahip olan, 40'ında 50'sinde de oy verdiği parti, hatta ideolojisi değişse de kişilik denilen şeyler oldukça sabit yani, hani şeyde. Değişmez demeyeyim ama oldukça sabit.
Bir tür şey söyleyeyim buna. Bu bir tür çıktı olarak belli süreçlerin birlikte işlemesinden kaynaklanan bir çıktı olarak tarif ediyor. İster davranışta, ister kişilikte buna. Ama bir tür çıktıdan bahsediyoruz biz. Belli koşullar yan yana geldiğinde. Ve bir korelasyon cetveli oluşturmuşlar. O cetvelden birkaç cümle okuyacağım. Çünkü mevzuyu gidiyorlar tabii ki toplumları oluşturan bireylerin çocukluklarına, o çocukluklardaki müşterek motiflere bakarak bir tür, hani nasıl hep beraber oluyoruz'a cevap veriyorlar. Mesela birincisi sıkı çocuk yetiştirme. Sıkı dediği şey hani baskıyla çocuk yetiştirme. Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey argüman mı? Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey ebeveynlerinin güçlü disiplinidir. Geçen hafta değil, önceki hafta şeyi konuştuk. Enes Kara'yı konuştuk. Onun intiharı ve onun intiharı etrafından işte o cemaat yapılarının nasıl disiplin ağır disiplin, ağır panoptikon disiplin cihazlar, ortamlar olduğunu esasında konuştuk. Bunun sadece oralara özgü olduğunu ben pek zannetmiyorum. Düşünmenin katılığı ya esneyememesi. Bugünlerde her şey o kadar hızlı değişiyor ki otoriter davranışın ya da az önce sözünü ettiğim çıktının şekillenmesindeki argümanlardan, hissiyattan bir tanesi. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki hangi kuralların takip edilmesi gerektiğine karar vermekte sık sık zorlanıyorum. Bu zannediyorum Türkiye'de sadece muhafazakarların değil aşağı yukarı herkesin söyleyebileceği ki muhafazakarlık biliyorsun sen daha iyi biliyorsun bunu. Muhafazakarlığın bu kadar yükselmesi bir bakıma da kimileri der ki küreselleşmeyle ve ona gösterilen tepkiyle ilgili. Çünkü küreselleşme beraberinde gündelik hayatımızın kontrolümüzden çıkması, bildiğimiz raylardan çıkması anlamına da geldi. Dolayısıyla bununla da ilgili. Bu da ona benzer bir şey. İki, herkesin ondan nasıl davranması gerektiğini bildiği eski günlerde insanların durumu daha iyiydi. Yani kuralları bilirken biz neyi yaptığımızda cezalandırılacağımızı, neyi yaptığımızda ödüllendireceğimizi bilirken daha iyiydi.
Ayşe, kuralları değil. Bak bunu söyleyeyim. Orada kastedilen herkes yerini bilirken. Yani muhafazakar geleneksel adalet zaten herkesin eşit hakta olduğu yer değil, herkesin yerini bildiği ama yerine gerektiriyorsa onu yapması ve onu alması gereken yer. Hı-hı. Özlem duyulan o.
Şimdi burada seks suçları hapisten daha fazlasını hak ediyor, alenen kırbaçlanmalı ya da daha kötüsü. Bunu çok sık duyuyoruz ama bu seks suçlarının cezalandırılmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Buradaki vurguyu seks suçlarına yapmaları o ağır cezanın, yani kırbaçlanma hatta idam, bazen hadım gibi ağır cezaları en kolay meşrulaştıracakları yerin orası olması. Burada mevzu seks suçlusunu cezalandırmak değil, o ağır cezaları olması. Üstelik o ağır cezalar aynı zamanda performatif de, yani herkesin gördüğü, herkesin bakıp işte haddini ve yerini bileceği cezaların geri gelmesine yönelik bir talep ya da yeniden icat edilmesi. Bir de şiddet desteği var. Yani bu paternin içerisinde, bu örüntünün içinde, otoriter davranış örüntüsü diyelim buna. Bu örüntünün içerisinde bir de kişilik dememeye çalışıyorum çünkü. Çünkü onlar demek istemiyorlar. Bir de şiddete destek var. Bir çocuk büyüdüğünde onun için çocuk büyüdükçe yumruk dövüşü yapıp öğrenmelidir. Biraz kötü çevirmişim bunu, pardon. Yumruk dövüşü yap, ya iyidir onun için. Biraz gibi kendini savunmayı öğrensin, tamam mı? Yani fiziksel olarak kendini savunmayı öğrensin. Bu sefer grup olarak insanlar kendilerini komplolardan korumak için örgütlesinler. Ama bu örgütleme değil, yani haklarımızı savunmak için örgütleme değil. Saldırılara karşı, karşıt grupların, öbür grupların saldırılarına karşı silahlı mücadele
zamanı. Şimdi orada söyleyeyim, yani karşıt grup dedim, buna dış grup deniyor işte psikolojik, evet. Yine siyaset psikolojisinden gireceğim, psikolojiden bunlar. Dış grup deniyor ve işte bu muhafazakar ve otoriteryan, yani genel olarak insanlarda bu eğilim var. Bu gruba has değil. Herkeste var. Dış grup oryantasyonu, yani yapıyorsun, belli bir dış grup buluyorsun. Bu dış grup herhangi bir şey olabilir. Sen erkeksindir, kadınları dış grup olarak görürsün. İşte heteroseksüeldir, heteroseksüel olmayanları dış grup olarak görürsün. İşte Müslümansındır, Müslüman olmayanları görürsün. Türksündür, Türk olmayanları. Bunun önemi yok. Ve bu bağlamsal olarak da değişir. Yani bugün bu ortamda başka bir dış grubun vardır. Gidersin evde başka bir dış grubun vardır. Ama onlara karşı düşmanlık ve agresyon içermesi. İşte yani herkeste bir şüphecilik vardır dış grup olarak tanımladığına karşı. Ve biraz da böyle daha korkuyla yaklaşma olabilir. İşte dikkatli olma vesaire. Ama bu otoriteryan kişiliklerde agresiflik var. Ama hı hı. Şöyle bir şey, yani burada ekleyeyim. Agresiflik çok seçici otoriter kişilikte. Ben kişilik diyorum kendi benim şeyim olduğu için. Eğitim. Bir itaatkarlıkla beraber gelen bir itaatkarlık kime? Otoriteye. Yani otoriteryan demesi o. Otoriteye itaatkar ve de bu itaatkarlığı olumlu bir şey olarak görüyor. Dolayısıyla kendisi mesela devlete itaat etmeli. işte patronuna itaat etmeli, fakat yanında çalışan da kendisine itaat etmeli. O babasına itaat edecek, çocuğu da kendisine itaat edecek. Aile içindeki roller de itaat üzerinden tanımlanacak. Sevgi üzerinden, eşitlik vesaire değil, itaat üzerinden. İkinci olarak da agresyon, yani saldırganlık. Fakat saldırganlık da herkese değil, saldırganlık işte bu dış grup olarak
Benden olmayan.
tanımladı.
Benden olmayan.
Ama orada bitmiyor. Benden olmayan değil. Aslında kimi seçiyor biliyor musun saldırmak için?
Bitti.
Otoritenin cezalandırdığı kişileri seçiyor. Dolayısıyla devlet eğer şuna saldırmak haktır, şuna saldırmak meşrudur derse, vuruna balıya derse, o da gidip hemen müthiş bir iştahlı saldırabiliyor. Ama devletin, otoritenin, babanın, devletin, işte şeyin, iş yerinin, her kimse o hayatındaki otoriteler, onların onaylamadığı gruplara elini kaldıramıyor. Onlardan korkuyor hatta. Dolayısıyla
Bir şey daha
şiddetinin...
tam burada
Tabii.
mesela tam burada bir şey söyleyeceğim. Yanında gelen şeylerden hani örüntünün parçalarından bir tanesi polise hakaret ediyorsan ondan dayak yemeyi de göze almışsın demektir.
Evet.
Yani hani otorite her durumda haklı zaten. Bir şekilde onu
Tabii.
haklı bulmanın yolunu buluyor. Haklı göstermenin yolunu buluyor ya
Yani
da ben buna bir şey ekleyeceğim. Burada olmayan bir
tabii.
şey birazdan ya da oraya gidiyor. Devam et sen.
Son olarak da şey diyeceğim, yani üçüncü boyut da hani burada bahsedilen, toplumda otoritelerin kabul ettiği normlara sıkı sıkıya bağlılık. Yani o normların dışına çıkanı da cezalandırma isteği. Bu nedir? Kadınlık normu. Mesela kadın dediğin diye başlar. Bir kere kadın dediğin diye kalıplarla çıkar sürekli karşına. Erkek dediğin şöyledir, kadın dediğin böyledir, Türk dediğin şöyledir işte, çocuk dediğin böyle olur ve o kalıbın dışına çıkanı da cezalandırmak ister. Bunu işte sözlü olarak da yapabilir, ileri durumlarda fiziksel olarak da yapabilir. Yasayla cezalandırılmasını ister. Kanunla, ceza sistemiyle, işte dövülerek, hapse atılarak neyse. Ve burada da gittikçe de şeyi görüyorsun. Hiçbir cezada çok anormal gelmiyor. Tabii bütün bunların doğal sonucu olarak ne oluyor? Bütün bu cezaları kim yönetecek? Bütün bu hiyerarşiyi kim kuracak? Kim saldıracak, hedefi gösterecek? En tepede de babaların babası, tepede bir baba gerekiyor. Baba diyorum çünkü cinsiyeti de var bu otoriterliğin. Yani erkek bir
Allah'ım
şey, kişilik
evet.
yapısı.
İkisi bir
Kadınlar
Allah.
da olduğunda da eril. Yani kadınlar olmaz demiyorum. Kadınlar da çok rahat oluyor. Hiç böyle bir şey yok. Fakat kadınlar da bütün bu eril görüşleri benimsemiş oluyorlar. Ve en tepede de bir baba olması gerekiyor. Burada da devletin tepesindeki baba ve devletin tepesindeki babayı kendi dini inancındaki Allah'la benzer görüyor. Yani ona yakıştırdı kendi babası, devletin babası ve insanlığın babası gibi gördü işte mesela Allah'la. Üçüne de ortak özellikler atfediyor. Yani onun dediğine saygı duyacaksın, baş eğeceksin, itaat edeceksin, onun emrini yerine getireceksin ve onun emrinden çıkanı cezalandıracaksın. Ve ben onun emrinden çıkmayacağım, onun sözünden çıkmayacağım. Bu yani kademe kademe evde, sokakta, ülke çapında ve daha sonra da ulvi alanda şey tekrar ediyor. Üçü birbirini destekliyor. Sen bunu çok iyi bilirsin zaten.
Dördüncü bir parçası daha var ama bunun. O da siyasi şiddete olan hoşgörü. Hatta bunun gerekli işin naturasında, fıtratında olduğuna dair bir tuhaf kabul. Bu ne demek? Onların verdikleri cümlelerden hakikaten kötü çevirmişim. Çünkü programdan 15 dakika önce oturdum bunu çevirdim. O yüzden kusura bakmayın. Politikacıların hayatlarının tehdit altında olması normaldir mesela. Önermelerden biri. İnsan bunu çok duyuyoruz. İnsan doğası daima savaş ve çatışmadan yana olacaktır gibi bir ön kabul. İnsanlar siyasete girdiklerinde saldırılmayı da fiziksel şiddetten bahsediyorum. Saldırılmayı da göze almak durumundadırlar. Yani bu normal bir şeydir. Değişimleri hızlı yapmak isteyen politikacılar tehdit altında olacaktır. Normaldir. Şimdi buradaki normaller hep değişimi güç istediğinde tabii ki şiddetle karşılaşacaksın. İktidar istediğinde şiddetle karşılaşacaksın. Değişim istediğinde de şiddetle karşılaşacaksın. Bu normaldir. Yani bunu sen istedin. Bir de Sürekli bir şey beklentisi, suikast beklentisi. Yani onu öldürecekler, bunu öldürecekler. Bize bunu şey yaparsak her an darbe olabilir. Şimdi oldu, yok yarın oldu. Öbür gün olmamasında sakınca var falan gibi sürekli bir şey beklentisi.
İnsan kendi gibi bilir herkesi. Kendi kafa yapısını, zihniyetini bütün dünyaya yansıtıyor. Kendisi şiddeti normalleştiği, meşru olarak gördüğü için herkesin de o gördüğüne inanıyor ve öyle olmadığını söyleyene de inanmıyor zaten. Yani ben bunu meşru veya doğru görmüyorum. Sadece kendi tarafını savunmak için böyle söylediğine inanıyor. Ve bu sandığımız anda yaygın. Ya da belki sandığımız, yani ülkeden ülkeye de değişiyor bu arada, yani hani bu şey. Bu kişinin ayrıca bir özelliğini daha söyleyeyim. Eşitlikçi olmadıkları için ekonomik alanda da eşitlikçi değiller. Yani neoliberalizmin çok işine yarayan bir kişilik tipi. Çünkü şeyi de çok rahat kabul ettirebiliyorsun. Yani sınıf farkını çok kolay kabul ettirebiliyorsun. Statü farkını insanlar arasında. Bu çeşitli şekillerde çıkabilir. Kimisi mesela tabii ki zengin fakirden daha çok kazanacak, harcayacak, ne var bunda diye bakar. Kimisi de tabii ki doktor o kadar çok okumuş, hemşireden daha fazla kazanmasından ne var? Yani hepimiz o açıdan biraz bu şeye giriyoruz, yani çoğumuz. Ama ne kadar ekstremsen, ne kadar uçlardaysan, yani bu eşitsizlikleri ne kadar içinde kabullenmiş, normalleştirilmiş ve ne kadar uç olursa olsun bu şeyler kabullenebiliyorsan. Dolayısıyla bunun ekonomik bir ucu da var, ayrıca ahlaki bir ucu da var. İşte kadının evdeki rolü, aile içindeki rolü, aile yapısı vesaire, bütün bu İstanbul Sözleşmesi'ne vesaire bahsettiğimiz her şey. Dolayısıyla birbiriyle bütünü, ha bir açıdan da şeye de bağlanıyor tabii ve bugünlerde dönen kavgalarda da dediğim gibi sol sağ fark etmiyor. Bu eşitsizlikleri şeyde taşıyor. İnsan doğaya üstündür. İnsan doğaya üstün olduğu için insan hayvana da mutlak olarak üstündür. Sadece daha zeki olduğu için değil, bir ruhu vardır, hayvanın yoktur. Allah bizi hayvana hükmedelim diye yaratmıştır. Dolayısıyla hayvana eziyet etmek, öldürmek, yemek, ona her türlü şey yapmak da bize haktır. Ve bunu hak olarak kabul etmeyen, bana karışmasa bile sadece kendisi hayvana eziyet etmeyen dahi benim bu hakkıma itiraz etmiş olduğu için cezalandırılmalıdır. Anlıyor musun? Yani dolayısıyla hayvanla insan arasında da bir eşitsizliği doğal
Yalnız hayvan
kabul et.
arasında değil, insanla insan arasında da, yani
Hayır işte
erkek
hayır onu zaten söyledik. İnsanla insan arasındaki eşitsizliği zaten. Fakat bu sonra doğaya da, yani orada bitmiyor. Doğaya da gidiyor. Hayvan ve insan arasında da bir eşitsizlik. Ve buna itiraz edene de müthiş bir tepki. Sol veya sağ fark etmiyor. Otoriter kişilik belirtileri yani bunlar. Bunun devamı. Ve daha sonra da hayvandan da doğanın bütün kısmına, yani ağaca, ormana vesaire. Çünkü sen onun sahibisin. Sen onun
şey diyorsun
mutlak sahibisin. O
ya,
senin.
hiyerarşik bir bakış, hiyerarşi içinde görüyor her şeyi.
Her
Gözü
şeyi,
sürekli
evet.
hiyerarşi
Evet.
görüyor. Bir şey daha
Ve
ekleyeceğim.
ben tamam burada bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra zaten bitireceğim. Ve bir insanın başına kötü bir şey gelirse diyor, bu onun suçudur. Çünkü mutlaka kötü bir şey yapmıştır. Allah onu cezalandırmıştır.
Oraya geliyorum. Onu ekleyecektim. Bir tür kadercilik. Yani madem o bir zamanlar yetmez ama evet dedi. Birçoğu o sözün iki cihanda kirli lafının aslında Kürt meselesiyle ilgili olduğunu biliyorlar ve ikincisine tevcih etmeyi tercih ediyorlar, öyle diyeyim. Ve oradan da aynı şeyi söylüyorlar. Madem onunla bir dönem aynı fikirde oldu, o zaman cezasını onun elinden bulması da ilahi adalettir. Şimdi az önce söylediğin şey, yani hani burada ben haklı, her şeyi önceden görmüş, her şeyin farkında insan olarak bu ilahi, bu seyirlik ilahi adalet sahnesini seyredeceğim gibi bir pozisyon gördüm. Şeyde de, yani hani sosyal medyada ben artık çok fazla bir şey yazmamaya çalışıyorum şeyle ilgili. Daha çok retweet ediyorum çünkü benden daha güzel söyleyen bir sürü insan var ve bu ara çok yoğunum gerçekten. Her paylaşımın altına gelip şeyi tekrarlayan, onun hakkında da mı, sen de mi öyle düşünüyorsun, onu da mı savunacaksın mesela falan diyen insanlardan aldığım şey, elektrik diyeyim ya da onların tavırlarında gördüğüm şey, böyle bir Nihayet haklılığım ortaya çıktı. Ben çünkü o zaman da demiştim ki bu böyle olmaz, bunlarla olmaz. Haklılığımı nihayet Sezen de anladı. Nasıl anladı? İlahi adalet tecelli ediyor. Ben bu büyüklenmede, bu bir büyüklenme, bu büyüklenmede inanılmaz bir kadercilik görüyorum. Yani ben güçsüzüm. O zaman da güçsüzdüm, şimdi de güçsüzüm. Bu iddiamı şey yapamazdım, ispatlayamazdım. Şimdi de arzu ettiğim hayatı kurabilir durumda değilim. Ama nihayet bir fırsat geldi, bir vaka oluştu. Hani evrende çeşitli koşullar yan yana geldi ve benim adıma onlar birbirlerini cezalandırmaktalar. Bu da benim ne kadar haklı olduğumu gösteriyor. Alacağım yok ama önemli değil. Haklıyım, bu bana yeter gibi bir duruş. Ne kadar haklı, ne kadar olmadığı, ne kadar haksız olduğu bir tarafa, şunu da kaçıran bir bakış açısı bu. Ben bu kadına niye kızıyorum? Bir zamanlar onunla aynı fikirde olduğu için. Ama şimdi onunla aynı fikirde olduğu için kızdığım cümlesindeki o var ya, onunla ben aynı fikirde oluyorum şimdi şu anda. Bunun önemi yok. Yani hani bu önemli değil çünkü benim bulunduğum yer her durumda zaten her şekilde haklı olduğu için şimdi onunla yan yana düşmem, onun ce şeyin ce ce bu kadının cezalandırılması da o kadar da önemli değil. Burada inanılmaz bir, ne diyeyim, aslında hani bütün bu otoriter, sen kişilik diyorsun, ben davranış diyorum. Onun içindeki acziyetin nasıl ortaya çıktığını, nasıl kendini ifade ettiğini de bence görüyoruz. Çünkü
Ayşe.
bütün hikayede hiçbir dahli yok. O zaman durduramamış o süreci. Şimdi gene durduramıyor. Ama bu sürecin içerisinde, o sürecin onun kafasından, onun bulunduğu yerden bakıldığında aktörlerinden biri diğerini yok etmeye, onun dilini koparmaya çalışıyor. Ve o tamam, yani bunu seyretmenin tatmini, o anda haklı olmanın tatmini yetecek. Bir adım sonrasında ne olacağıyla çok da alakası yok. Yani cidden hani tuhaf bir hal var burada.
Ama ben
Böyle.
burada, benim asıl itirazım buna değil. Yani ben buna şaşırmıyorum. Çünkü zaten her gün, senelerdir aynı hikaye. Yani biz bu hikayeye girersek zaten CHP'nin AKP'ye oy verdiği, ortak olduğu, rejimi güçlendirdiği, destek olduğu, hayatta tuttuğu enstantaneler o kadar çok ki. Yani referandum onlardan bir tanesi, CHP ona ortak olmadı. MHP de oradan ortak olmadı. Ama daha sonrasında ve daha öncesinde AKP'yi ayakta tutacak bilinç yapılmış çok tercihleri var. Çok destek attılar yani rejime. Hala da yapıyorlar. Onları da biraz aklamak için işte bir iki tane günah keçisi buldular. O kısmı o kadar şey değil. Beni en ilginç bulduğum şey, Sezen Aksu zaten hak etmişti. Ya diyelim ki Sezen Aksu senin açından hak etti. İşte oh ne güzel belasını buldu. Bu tehdit Sezen Aksu'ya değildi. Bu tehdit Sezen Aksu'nun şahsında
Onu
dediğimiz
demeye
gibi
çalışıyorum.
bütün...
Ayşe, ben dolaylı yoldan onu söylüyorum. Farkında değil yenilenin gene kendisi olduğunun. O zaman yenilen de
Dili
kendisiydi.
koparılacak olan da Sezen Aksu değil. Dili koparılacak olan hepimiziz. Yani bu tehdit bize yapıldı. Aa, çok acayip bir şey oh demek. Seni kastediyor. Parmak seni işaret ediyor. Yani Sezen Aksu'dan sonra sana gelecek değil. Onun kastettiği Sezen Aksu değil. Sezen Aksu'yu dinleyen, dinlemiş, onunla aynı mahallede yaşamış vesaire herkes bir şekilde yolu kesişmiş aynı dünya içinde. Türkiye'nin en az %50'sinden bahsediyoruz ama en az %50'si çok daha fazlası olduğunu da biliyorsun. Yani buradaki gözdağı
Beklemezdim Yasin Aktay işte bir yazı yazıp muhafazakar kesimler de bundan rahatsız, onlar da Sezen Aksu dinliyorlar. İşte Işık Doğu'dan Yükselir diye de bir albüm yapmıştı, onun üstüne alınmış bir şekilde Işık Doğu'dan Yükselir'i yapmış da hatırlatıyor falan. Dolayısıyla elbette %50'den fazla. Yani zaten o yüzden hani biraz ne diyeyim, astarı yüzünden ağır bir hedef Sezen Aksu.
%50 olsaydı klasik bir hedef olurdu ve rahat bölünüyordu. %50'yi geçince biraz sarsıldı. Tabii o hikayenin ortasındayız. Hiçbir şey kesin konuşmamak lazım. Çünkü bildiğimiz bir şey var bu rejimde, bu iktidarda. Yenildiği zaman yaralarını yalamak için biraz geriye çekiliyor. Ama ondan sonra o yaranın öfkesiyle çok daha sert darbeler pençesini iyice geçiriyor. Dolayısıyla biz bundan önce gördük. Bu bitmiş bir hikaye değil. Dolayısıyla buna karşı direnişin de bitmemesi gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Ama yani buradaki o körlük, oh şeyini buldu. Ya olabilir, bir insan Sezen Aksu'dan nefret de edebilir. Siyasi olarak her dediğine de düşman olabilir. Ama eğer kendini birazcık seküler görüyorsa, birazcık işte şarkı, türkü, özgür kalmalı, sanat şey olmalı. Yani o hilafet diye kastettikleri Türkiye olmamalı, şer'i rejime geçmemeliyiz diyen herkesin bir titremesi gerekiyordu. Kastedilen benim, benim hayatım. Burada içkiye falan yapılan müdahaleden çok daha büyük müdahale söz konusu. Dolayısıyla...
Neyi nasıl hissedeceğimizi, orada tüketim alışkanlıklarımızla ilgili bir durum vardı. Burada neyi nasıl hissedeceğimizi ve o hislerimizi söylemenin, dile getirmenin sınırlarıyla ilgili bir müdahale var. Daha korkunç bir müdahale dediğin gibi. Yani orada bir daha public, daha kamusal alana dair, hani neyi birlikte içeceğiz, içmeyeceğiz, sarhoş olacağız, olmayacağız. Ya da kim neyi nerede içebilecek, nerede olabilecek, ona dair sınırlardı. Burada doğrudan doğruya nasıl hissedeceğimize yönelik bir sınırlama ve o sınır üzerinden bir dediğim gibi bir tür ikinci kuş olarak o sınır üzerinden bir bölme, parçalama şeysi, girişimi söz konusu. Bu o yüzden daha direkt bir saldırı, bir tür bir aparkat midenin üzerine atılmış yani.
O zaman burada bitireceğiz. Bayağı süremizi aştık. Ben şey diyeyim yani, mevzu Sezen değil. Bu kadar yani. Mevzu biziz. Biz derken kimi kastediyoruz? Biz derken o şeyde işte dili koparılacak vesaire dendiğinde karşısını aldığı herkes, ama üstüne alınsın alınmasın herkes, onu demek istiyorum. Siz üstünüze alınmadınız diye o laf size edilmemiş demek değil. Eğer din, devlet, baba tarafından onaylanmamış herhangi bir şarkı sözü söylemek istiyorsanız, bir şey hissetmek istiyorsanız, bunu ifade etmek istiyorsanız o laf size söylendi. Çünkü diyor ki hayır, din, devlet, baba üçlüsünden onay görmemiş hiçbir şeyi ağzından çıkarmana izin vermiyorum. Dolayısıyla evet, dediğin gibi o duyguyu aslında hissetmene de ben izin vermiyorum. Hissedeceksen de git kuytuda kendi kendine hisset. Bunu ortak müşterek alanda paylaşma.
Aynen öyle. Efendim, bu hafta da bu kadar. Ne yazık ki umutlu bir şeyle bitirebiliriz esasında. Yani Sezen'in verdiği cevap da, o cevabın şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dur bunu eklemeden gitmeyelim. Biliyorsunuz işte son 2-3 aydır muhalefet inanılmaz bir savrulma içerisinde, kendi iç gerilimlerini bir türlü aşamadı, ama iyi haberler gelmeye başladı son birkaç gündür. Gene biraz motivasyonumuz artabilir ve bu motivasyonun artışında zannediyorum ki Sezen Aksu'nun rolü büyük olacak. Çünkü Sezen doğrudan doğruya şey yapılmasına, yani isim verilerek ve bir grafik şiddet sahnesi tarif edilerek şey yapmasına rağmen, önemli bir laf söyledi, hedef alınmasına rağmen önemli bir şey söyledi. Sen beni üzemezsin, ben zaten çok üzgünüm. Şeyi de yazdığı şarkı sözünü umuyoruz ki yakında besteleyecekti. Memleket meselesi diye, hani bana saldırıldı ama üstüne de fazla alınmadan, lafı da çok uzatmadan, bu biliyorsunuz memleket meselesi dedi. Yani hani, ve onun bu kadar zarif bir cevaptı her şeyden önce. Cidden zarif ama aynı zamanda da çok güçlü bir cevap. Ya sen beni üzemezsin. Kim oluyorsun ki beni üzesin? Ayrıca ben zaten üzgünüm. Etrafa baksana. Yarattığın şeye bakıp yeterince üzüyorum. Bana yaptığın şeyle ona yaptığın şey arasında bir ayrım gözetiyorum ve ona yaptığın şey beni üzüyor zaten yeterince. Memleket meselesi dediği şey bu. Bu kadar küçük bir cevabın, bu kadar küçük bir şeyin içerdiği zarafet ve karşılık bulma hali biraz galiba kendimize getirdi bizi. O kadar ucuz değil. Nereden ucuz değil? Ben şimdi başta kızdım, hala kızgınım muhalefetin, doğru dürüst, hele İYİP'in, yani İYİP lafını bile etmedi gerçekten. Şey, Davutoğlu ve Babacan bir şeyler söylediler ama yani hani böyle asıl şeyi söylemeden söylediler yani. Asıl şeyi söylemeden.
CHP'de fonda müzik çaldı falan yani, öyle bir.
Yer yaptı falan. Onlar böyle çekingen dururken toplumun yani sizi mi dinleyeceğiz ya da sizi mi bekleyeceğiz deyip, onlardan evvel yola düzülüp durumu anlayıp pası kapıp ne derler onun adına topu kaleye götürmesi, o şeyden bahsediyorum, çeviri hikayesinden bahsediyorum. Çünkü
Ayşe, bir
dilinde
futbol metaforu mu kullandın? Tarihe geçsin, bu kayda geçsin.
futbol severim ama şey değil, iyi bir Beşiktaşlıyım ve futbol severim, o kadar da değil. Sahada maç seyretmişliğim var yani.
Eyvallah.
Hatta küçükken kalede çok durmuşluğum da var tabii ki, ailenin kız çocuğu olarak da. O çeviri mevzusundan bahsediyorum. Anında o akşam daha çıkar çıkmaz birçok dile çevrilmesi, çünkü dilden bahsediyorduk. Dilden bahsediyor çünkü, her türlü dilden bahsediyor. Bence müthiş bir şeydi. Demek ki ölmemişiz daha, yani şey değil, karşılığını bulmuyor. Bu şey, korkmuyor insanlar. Bir sürü insan kendi isimleriyle şey yaptılar, paylaştılar, tepkilerini gösterdiler vesaire. Bu iyi geldi. Orada kalırsa yetmez tabii, yani dahasının gelmesi lazım. Siyasetin biraz daha bu konularda nasıl muhalefetten bahsediyorum. Muhalefetin böyle durumlarda nasıl tepki vereceği konusunu önceden çalışması lazım. Bu böyle anlık düşünülerek yapılacak bir şey değil. Çünkü belli ki panik oluyorlar. Yani bir taraftan önemlice bir kısmı ya bu adam kafayı yedi zaten gidiyor işte gitmeden önce bilmem ne yapıyor falan diyor, ama siyasetin vereceği, muhalefetin vereceği tepki aslında Erdoğan'a değil o mesaj. Erdoğan'dan sonra nasıl bir hayatımız olacağına dair bir mesaj içereceği için önemli. O yüzden üstünde çalışmaları lazım bu tepkilerin. Öyle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Gündem değiştiriyor, biz aslında ekonomiyi konuşacaktık da vesaire falan, olacak iş değil. Yani
Gündem değiştirme nedir biliyor musun?
bu...
İmamoğlu nerede yemek yedi? Ben hayatımda bu kadar çıplak gündem değiştirme şeyi görmedim yani. Ona, onun yani nerede yediyse yedi, neyse yani. Resmen neyse deyip geçilecek laflar bu değil ama. Bu rejim meselesidir, bu bir gündemdir. Ekonomi kadar, kar felaketine hazırsızlığımız kadar, her şeye hazırsızlığımız kadar bu bir gündemdir en az.
Evet, bence artık bitirebiliriz. Bunu
Evet,
da söyleyeyim.
bitirebiliriz. O
Umutlu bir
zaman
yerde bitirelim diye uzattım. Yoksa uzatmayacaktım birden,
bence
çünkü
umutlu bir yerdeyiz.
önemli.
Ama hikayenin dediğin gibi ortasındayız. Kim bilir belki başındayız. O yüzden de hani çok böyle hayalci şeyler şey yapmıyorum ama şu anda nispeten iyi bir yerdeyiz. Burada bırakalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar dileriz.
Yaptılar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.